Güzel sayın izleyiciler, bir programda daha birlikteyiz. Bizleri Harun Yahya TV sitesinden 24 saat yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bize ayrizamansohbetleri@hotmail.com adresinden gönderebilirsiniz. Ayrıca harunyahya.org ve harunyahya.net sitelerinden hocamızın tüm eserlerini ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bu akşam sizlerle harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo ve TV Kayseri, Samsun, Aks ve Kanal S'den birlikte oluyoruz. Hocamız ilerleyen dakikalarla bizimle birlikte olacak. Cihat Hocam'la birlikteyiz şimdi. Cihat Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
Hoş bulduk. Nasılsın?
Elhamdülillah. Çok iyiyim.
Maşallah. Bu Darwinizm konusuyla başlayalım istersen.
Evet. Çok önemli bir konu Darwinizm. Çünkü yani yeryüzündeki bütün çatışmanın sebebi bu zaten. Yani geçen gün aklıma geldi. Şimdi karşınıza bir Darwinizmi savunan bir insan çıktığında ona şöyle demek lazım. Yani sen demek ki bu açlığın, sefaletin, insanların birbirine düşmesinin böyle bir ideoloji içinde insanların yaşamasını makul karşılıyorsun öyle mi? Diye sormak lazım. Yani suçlu bir konumdalar. Suçlu bir teoriyi çünkü savunuyorlar. Çok basit öyle değil mi? Normal eğer dinlerin yeryüzünde din ahlakının hakim olması durumunda ise insanlar elbette ki barış içinde, huzur içinde, refah içinde yaşayacaklar. Çatışmaların olmadığı, insanların birbirine karşı sevgi beslediği, merhamet gösterdiği, şefkat duyduğu bir ortam olmuş olacak. Gerçek din ahlakının yaşandığı ortamda tabii ki inşallah.
İnşallah. Şimdi bu Habertürk'te programlar olmuştu. Bir program daha yapacaklardı ama bu gündem değiştiği için programı ertelediler.
Evet.
Evrimciler dolayısıyla elimizden kurtulmuş oldular.
Şu an için.
Evet, şu
geçici
an için.
Süre için.
O programda çok gülünç iddialar gündeme getirilmişti. Onlara cevap verelim istersen.
Tabii,
mesela hayatın başlangıcını hiçbir şekilde açıklayamıyorlar. Yiğit Bulut hakikaten defalarca sıkıştırmasına rağmen hatta şöyle bir açıklama getirdi Ender Helvacıoğlu. Canlısız madde ile canlı madde arasında hiç fark yoktur gibi gülünç bir iddia ile ortaya çıktı. Yani. Bakın bu son derece yanlış bir şey. Çünkü cansız atomlarla canlılık arasında çok büyük fark vardır. Canlılık apayrı bir şey. Canlılık Allah'ın hay sıfatının tecellisiyle oluyor. Yani diri olan Allah'ın hayatın sahibi olan Allah'ın hayat vermesiyle olan bir gerçektir. Mesela aynı protonlar ve atomlar tahtada da var. Hakikaten canlı varlıklarda da var. Aynı protonlardan ve elektronlardan meydana geliyorlar. Ama bir canlı hücresini düşündüğümüz zaman canlı hücresinin akıl almaz derecede şehirden daha kompleks bir yapısı var. Ve içinde çok büyük olaylar oluyor. Yani mesela 20 milyar protein var. Saniyede 2000 protein sentezleniyor. Metabolizması var. Bir şehir hayatı var. Hı hı. Çünkü ulaşım sistemleri var. Üretilen proteinler bir yerden bir yere taşınıyorlar. Canlılık var. Evet. Vallahi her an yaratmasıyla gerçekleşen bir şey bu. Ayrıca kaldı ki insan da ruhu olan bir varlık. Yani düşünen, özür dilerim, düşünen, muhakeme eden, çıkarımlarda bulunan bir varlık. Üzülen, sevinen. Dolayısıyla tabii ki çok büyük bir fark var. Yani fark olmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Çok gülünç bir iddia bu.
Evet. Şimdi normalde çok başarılı bir belediye yönetimi olsa bir şehirde takdir edilmiş oluyor değil mi? Neden işte trafik ışıkları düzenli çalışıyorsa, trafik sıkışıklığı olmuyorsa, yollar yeterince genişse değil mi? Ve işte çöpler zamanında toplanıyorsa ama bir de toplanmadığını düşün. Ama işte trafik ışıklarının düzensiz çalıştığını düşünün, trafik kazalarının olduğunu düşünün. Çok büyük bir karmaşa ortamı oluşacaktır. Hücreye bakıyoruz bir şehrin içindeki kompleks yapıdan kat be kat daha fazla. Yani karşılaştırılamayacak düzeyde ileri bir kompleksliğe sahip. Karmaşık görünen ama onun karmaşık göründüğü kadar da o kadar düzene sahip. Yani böylesine bir düzeni tabii ki takdir etmek gerekiyor bir defa. Takdir edince de tabii ki bu düzeni ortaya koyanı, bu düzeni yaratanı aramak gerekiyor. Allah'ın gücünü, sonsuz aklını ve hakimiyetini, her yere hakim olan aklını takdir etmemiz gerekiyor inşallah.
Evet, bir kere mantıken ve bilimsel olarak da yani insan aklı zaten o şekilde çalışır. Hücrenin tesadüfen oluşması, aşama aşama oluşması mümkün değil. Şundan dolayı mümkün değil. Bir kere hücrenin içerisinde çok kompleks bir yapıdan bahsettik. Organelleri var hücrenin. Yani enerji santralları var, laboratuvarları var, rafinerileri var. Bunlar hepsi bir bütünün parçası ve olmazsa olmaz parçalar. Evet. Mesela hücrenin her şeyi tamam olsa enerji ihtiyacı olacak. Enerji santralı olmasa tabii ki olmuyor. Yani bu hayatta kalması mümkün değil. Herhangi bir organelin eksikliğinde veya çalışmamasında hücre hayatta kalamayacağına göre hücrenin mutasyon, doğal seleksiyon gibi bilinçsiz mekanizmalarla oluşmayı beklemek gibi bir lüksü yok.
Evet.
Zaten bakın evrimcilerin üzerine gidilen en temel konu, zaten evrimi bitiren proteinin oluşmasının imkansızlığı. Hakikaten baktığımız zaman protein molekülleri, amino asitlerden oluşan protein molekülleri kesinlikle doğada tesadüfen oluşamıyor. Yani siz amino asitler bile oluşamıyor da Çünkü amino asitlerin oluşması için de hücrede onlarca ayrı enzim gerekiyor. Yine hücre gerekiyor. Hadi amino asitlerin olduğunu varsayalım. Toprağın üzerine biz bunları bıraktığımız zaman ne oluyor amino asitler? Derhal parçalanıyorlar dış etkenlerden dolayı. Ultraviyole, oksijen ve toprakta bulunan diğer kimyasal maddelerle reaksiyona girerek ayrıca birbirleriyle olmadık bağlar yaparak tahrip oluyorlar ve yok oluyorlar. Dolayısıyla bir proteinin tesadüfen oluşması mümkün değil. Protein oluşması için mutlaka başka proteinler gerekiyor.
Yani cansız maddelerden laboratuvarda bilinçli olarak insanların, bilim adamlarının yapması gayretleriyle bile dahi amino asitleri cansız maddelerden oluşturamıyoruz. Proteinleri hele hele hiçbir şekilde oluşturamıyoruz. Amino asitler çünkü çok mükemmel yapılar. Bir defa işte hücrenin içindeki bütün işte yapı taşları tabii ki. Ve bunlar işte protein tozları var piyasada. Mesela bakıyorsunuz yumurta tozundan elde edilmiş, süt tozundan elde edilmiş. Var olan proteinler zaten kullanılıyor. Sıfırdan laboratuvarda cansız maddelerden canlı canlı yapıların canlı yapı taşı olan proteinleri üretmek, amino asitleri üretmek mümkün değil.
Evet. Ben geçtiğimiz günlerde mesela bir evrimcili radyo programına çıktım. Radyo programında proteinin tesadüfen oluşup oluşamayacağını sordum. Peptit bağları oluşabilir mi dedim. Oluşabilir diye cevap verdi. Halbuki bakın peptit bağı hiçbir şekilde oluşamaz. Yani bilmediğini gösteriyor zaten. Yani bilgisi yoktu da tekrardan biz anlatalım. Peptit bağ denen özel bağlar sadece amino asitler arasında oluşan bağlar. Yani protein moleküllerinde var olan. Mutlaka enerji gerekiyor bu peptit bağların oluşması için. Bakın burada
amino
görüyorsunuz.
Amino asitleri birbirine bağlayan.
Evet, bir karbon atomuyla değil mi? Azot atomu arasındaki burada görülen amin grubu arasında bir kimyasal bağ oluşuyor. Elektronlarını ortak olarak kullanmaya başlıyorlar.
Evet.
Bunun oluşması için mutlaka enerji gerekiyor. Ve bundan bir enerji sağlandığı zaman ve enzim olduğu zaman bakın peptidil transferaz diye bir enzim var. Bu bağları meydana getiren bir enzim gerekiyor. Bu enzimin varlığında enerjinin olması da bir şey ifade etmiyor. Reaksiyonu kolaylaştıracak bir enzim gerekiyor. O da yani, bir ayrı protein.
Zaten protein.
Evet, protein.
Bir moleküler bir çalışan bir ortam, bir moleküler bir motor bu.
Evet. Su molekülü ayrılıyor bakın buradan gördüğünüz gibi. H2O denen su molekülü ayrılıyor ve peptit bağ oluşuyor. Yani bu şuna benziyor. Hiçbir şekilde amino asitleri yan yana bıraktığınız zaman ısı ne olursa olsun, ısıyı yükseltin veya düşürün, kesinlikle peptit bağ yapmıyorlar. Başka bağlar meydana getiriyorlar ama peptit bağına karşı direniyorlar. Çünkü bu şuna benziyor. Bir şeyi yokuş yukarı sürmek gibi bir şey. Yokuş yukarı sürmek için mutlaka bir enerji gerekir. Bu bağın oluşması için de enerji gerekiyor ve bir araç gerekir.
Özel bir çaba var burada.
Evet, yokuşu tepesine çıkarabilmek için. Bunun gibi bağlar olması için de proteinler gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bakın bu bitiriyor. Ayrıca amino asitlerin mutlaka sol elle olması gerekiyor. Bunu da gösterelim. Bakın sağ el ve sol el görüyorsunuz burada. Amino asitlerin işte arasında böyle bir formülü birbirinin tıpatıp aynası olmasına rağmen ayna simetrisi vardır. Üç boyutlu yapılar olduğu için amino asitlerin sağ elle sol el arasındaki fark gibi düşünebiliriz. Bilinmeyen bir sebepten dolayı protein moleküllerine, doğadaki trilyonlarca çeşit protein molekülüne sadece sol elle amino asitler giriyor. Herhangi bir sağ elle amino asit karıştığı zaman ki doğada var sağ elle amino asitlerden proteinin yapısı derhal bozuluyor. Bu da tesadüfen oluşmasının imkansızlığını gösteriyor. Çünkü sol elleri seçecek bir akıl gerekiyor. Bir mekanizma gerekiyor. Bu hücre ortamında var. Hakikaten sadece sol elle amino asitler sentezleniyor ve kullanılıyor. Siz sağ elle amino asit hücreye verdiğiniz zaman onu parçalıyor, kullanmıyor proteinde. Böyle bir seçicilik ve akıl var. Tabii bu da Allah'ın yarattığının kanıtı olmuş oluyor. Ayrıca doğru dizilim gerekiyor.
Evet.
Doğada 200 çeşit amino asit olmasına rağmen 20 çeşit amino asit kullanılıyor protein moleküllerinde. Bütün canlı proteinlerinde bu şekilde. Ve sadece doğru dizilimde olduğu zaman işlev görüyor. Bir amino asidi bile değiştirseniz yine işlevini kaybediyor. Bu da yaratılışı kanıtlıyor. Çünkü evet. O doğru dizilimi seçecek yine bir akıl gerekiyor. Mesela 500 amino asitlik bir protein için 10 üzeri 950 tane alternatif var.
Evet.
Bu alternatifler 10 üzeri 650 tane alternatif var amino asit dizilimi için. Bunlardan sadece birini seçiyor hücre. O zaman işte o insülin oluyor mesela, tiroid proteini oluyor. Aksi takdirde kesinlikle işlev görmüyor. Bu da bir aklın varlığını ve yaratılışı kanıtlıyor.
Tabii.
Dolayısıyla tekrar özetleyecek olursak, bir tek protein oluşması için mutlaka bir canlı hücresi gerekiyor.
Evet.
Canlı hücresi mutlaka gerekiyor ve canlı olması gerekiyor. Bu Allah'ın yaratmasını kanıtlar tabii ki. Allah'ın yarattığı hücre yapabiliyor proteini. Yani evrimcilerin iddia ettiği gibi önce protein sonra hücre oluşamıyor. Önce canlı hücresi gerekiyor ki protein yapılabilsin.
Evet.
Bu da canlı hücresinde gerçekleşiyor. Laboratuvarlarda bile bugün öyle protein sentezlemek kolay bir iş değil. Hangi teknolojiyi kullanırsanız kullanın, proteini sentetik olarak yapamıyorlar istedikleri proteini.
Tabii.
Bilim adamları dahi yapamıyor bunu.
Darwin zamanında proteinlerin varlığı biliniyor muydu? Hayır. Amino asitlerin varlığı biliniyor muydu? Hayır. Ne biliniyordu? Yalnızca hücre diye bir birim biliniyordu. O da o ilkel mikroskoplar altında bir leke olarak görünebiliyordu en fazla. İçi jöle dolu bir baloncuk olarak nitelendiriliyordu hücre. Bakın içindeki hiçbir organelden kimsenin haberi yoktu. Ne mitokondriden, bugün nükleer enerji santrali olarak nitelendirilen, benzetilen, ki nükleer enerji santrali bile mitokondrinin yanında hiç kalır. Mitokondriden kimsenin haberi yoktu. Golgi aygıtından, proteinlerin paketlendiği ve uygun yerlere sevk edildiği o birimden, organcıktan, organelden kimsenin haberi yoktu yine. Endoplazmik retikulumdan yine kimsenin haberi yoktu proteinlerin sentezlendiği. Ondan sonra ribozomdan kimsenin haberi yoktu. Çekirdekten kimsenin haberi yoktu. Çekirdeğin içindeki o dev bilgi bankası olan DNA'dan yine kimsenin haberi yoktu. Ne biliniyordu? Hiçbir şey. Cehalet ortamında Darwinizm ortaya atılmıştı. Ne deniyordu? İşte bu leke dolu, işte içi su dolu baloncuk tesadüfler sonucu oluşabilir diye böyle bir iddia atılmıştı ortaya. Bakın hiçbir bilimsel temeli yok. Yani bugünkü bilimsel evimizle karşılaştırdığımızda yani bunu destekleyecek olan yani bir hipotez bile değil. Yani biz bu bulguyu biliyoruz. Elimizde bu veri var. Bundan dolayı buna bu fikri öne sürelim denebilecek bir şey de yok ortada ki bu hipotez bile olabilsin. Öyle değil mi? Bilimsel hiçbir niteliği yok. Ne var ortada? Yalnızca bir masal var. Nasıl olmuştur? Bu hücre tesadüfen olmuştur. Bu ne demek? Hemen ardından zaten Mendel ilk olarak karıltım kanunlarını ortaya koydu. Canlılığın ancak canlılıktan gelebileceğini Pasteur ortaya koymuştu. Biyogenez kanunu ortaya koymuştu. Cansız maddelerden canlı maddelerin oluşamayacağı gerçeğini ortaya koymuştu Louis Pasteur. Ve yine Darwinizme çıkan insanlardandır Louis Pasteur. Neydi demek ki problem? Cehaletti. Bugün ne var? Veriler var, bilgiler var. Ortaya koyduğumuzda bakıyoruz açık ve net bir şekilde. Sonsuz bir ilimle, sonsuz bir güçle canlı madde yaratılıyor. O da yaratan güç de Cenab-ı Allah inşallah.
Evet tabii Darwinizm saçma sapan bir pagan dini yani bir batıl bir din. Cahillik derken sadece o devrin cahilliği değil. O devrin cahilliğinin yanında yani bilimde bir gelişme olmamasının yanında bilinmeyenler yanında Darwin'in kendisi süper cahil zaten. Bakın Darwin diyor ki kendisi anlatıyor bunu Charles Darwin otobiyografisinde. Okuldan ayrıldığında tüm öğretmenlerim ve babam tarafından sıradan bir çocuk hatta ortalama standardın altında zekaya sahip bir çocuk olarak görüldüğüme inanıyorum. Çok utanarak söylüyorum ki babam bir keresinde bana avlanmak, köpekler, fare yakalamak dışında hiçbir şeye önem vermiyorsun. Kendine ve bu aileye yüz karası olacaksın demişti. Devam ediyor Darwin. Okulda hiçbir işe yaramadığımdan babam beni oldukça erken bir yaşta okuldan aldı. Ve abimle birlikte Edinburgh Üniversitesi'ne gönderdi. Burada 2 yıl veya 2 dönem kaldım. Ancak kısa süre sonra birkaç küçük olaydan babamın bana oldukça iyi bir mal varlığı bırakacağını anladım. Ve bu rahatça geçinmeme yetecek kadardı. Dolayısıyla tıp öğrenmek için gayretli bir çaba içinde bulunmama gerek olmadığına inanıyordum. Okulu terk ediyor zaten. Edinburgh'da tıp fakültesinde 2 dönem kaldıktan sonra babam doktor olma fikrinden hoşlanmadığımı gördü ve kız kardeşlerimden öğrendi ve bir rahip olmamı önerdi. Çok haklı olarak boşta gezen bir adama dönüşeceğimden endişe ediyordu ve o zaman geleceğim böyle görülüyordu. Ancak babasının bu isteğini de gerçekleştiremeden bu okulda bıraktığını anlatıyor. Cambridge'deki yani din eğitimi aldığı okuldaki zamanım kesinlikle boşa gitmişti. Hatta boşa gitmekten beterdi. Sefaat içindeki düşük akıllı genç adamların arasına girmiştim. Şimdi bakın Darwin süper cahil ve teorisi evet. İçinde bakın çok özetle şunu söylüyor.
Bir akademisyen hiç değil. Bir evet. Bilimsel akademik kariyeri hiçbir şekilde yok. Yalnızca bir iddia atıyor orada yani.
Ya o bütün gittiği okullardan kovulan birisi. Evet. Diyor ki bakın Thomas Huxley'e o dönemin ünlü tanım şehrimcilerinden Thomas Huxley'e yazdığı bir mektupta söylüyor bunu. Teorim sadece birçok kusur ve delikleri de olan bir hipotez paçavrası. Sorum şu ki acaba bu paçavranın herhangi bir kıymeti var mı? Ya kendisi söylüyor bunu. Evet. Paçavra olduğunu o biliyor. Sadece masonların onu baskısıyla o kitabı hazırlattırıyorlar. Tabii 27. derecede mason. Yani Darwin'in bir tane vasfı var mason olması. Evet. Süper cahil, gittiği her okuldan atılan, değil mi? O gemiye çıkıyor, işte gemiyle yolculuk yapıyorlar. Hiçbir gözleme dayandırmıyor. Zaten çok itirafları var. Yani uzun bir liste var. Onu da okuyabiliriz ama vaktimiz kısıtlı olduğu için. Kendisi söylüyor zaten. Mesela gözü düşünmek beni buz gibi yapıyor diyor. Tavus evet. Kuşunu düşünmek hasta ediyor diyor. Ara geçiş formu yoktur diyor. Ara geçiş formu yoktur demek zaten evrim yoktur demek. Yani iddiasının olmadığını kendisi kanıtlıyor zaten kitabında. Ve bunu kanıtlayan çok somut kriterler var. Bir kere evrimin olmadığını diyor ki evrimi sadece ara geçiş formlarına görebiliriz diyor evrimin kanıtlarını. Sonra kitabın ilerleyen bölümünde diyor ki ara geçiş formları yoktur diyor.
O zaman ne iddiada devam ediyorsun? Çünkü arkadan destekliyorlar. Biz sana para da verelim. Bak işte biz sizi destekleyelim. Sen işte kitabını da yaz. Bu fikirleri ön plana çıkar diye bu şekilde şey yapmışlar. Kandırmışlar kendisini de. Çünkü bakın kendisi de söylüyor zaten. Çünkü elde bir bilimsel veri varken o bir kıymet arz eder. Öyle değil mi? Kendisi de o kıymetsiz olduğunu iddiasının bir tamamen fantezi olduğunu bakın şöyle söylüyor. Diyor ki bir türün diğerine değişimine ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız diyor. Başka bir yerde de şöyle söylüyor. Görüşlerim sayısız miktarda zorluklarla dolu olduğunu göremeyecek kadar kör olduğumu sanma. Kendisi de biliyor yani böyle bir iddiada bulunmanın aslında körlükle addedilebileceğini, isimlendirilebileceğini o da biliyor. Evet. Ve diyor ki bakın başka bir alıntı. Oldukça iyi biliyorum ki spekülasyonlarım meşru bilimin sınırlarının oldukça ilerisine uzanmıştır. Yani bilimin zaten bilimi kısa sanmıyor. Kendisi de bunun farkında. Bunu zaten itiraf ediyor. Ve hayatını başka bir yerde de şöyle diyor. Hayatımı çoğu kez bir fanteziye adadığımı düşünüyorum diyor.
Evet.
Bir fantezi, bir masal. Yani öyle bir masal ki böyle o masalın kahramanları istedikleri şekle sokulabiliyor. Çeşitli sebepler öne sürülerek. Herhangi bir bilimsel kıymeti yok. Bu fantezi, masalı yazan da bunun farkında. Ve bunu da itiraf ediyor. Bu kadar.
Evet. Dolayısıyla zaten her Darwinizmi savunan herkes bunun bir saçma sapan bir şey olduğunu bilir. Nitekim mesela o Habertürk'teki programda da dile getirdikleri iddiaların hepsi bilimsel olarak geçersiz. Sadece bizim bulunmadığımız ortamlarda yani karşılarında bilmeyen insanlar olduğu zaman bunları dile getirebiliyorlar. Şimdi bazılarına mesela örnek olarak verelim. Şimdi orada endosimbiyozis diye bir şeyden bahsettiler. Benim de bulunduğum telefonla bağlandım. Hemen cevabını verdim ama şimdi tekrar hatırlatmakta yarar var. Endosimbiyozis dedikleri bunun hatta daha sonra bunu Deniz Erge Özsoy denilen o Darwinist arkadaş diğer programda tekrar gündeme getirdi. Endosimbiyozisin iki işte hücrenin birleşmesinden bir başka hücre oluştu diyor. Zaten şimdi ilk hücreyi açıklarken biz iki hücre varsa onun deyimiyle birleşiyorsa ki böyle bir şey de yok. Zaten hücre var demektir orada mükemmel bir hücre var.
Evet.
Şimdi endosimbiyozis dedikleri iddia süper saçma bir şey. 1970'li yıllarda Lynn Margulis diye Amerikalı bir evrimcinin iddiası. Bu evrimci Darwinist diyor ki Lynn Margulis bir hücre var diyor. Bu hücre diyor başka bir hücreyi yutuyor diyor. Bundan diyor işte kloroplast gibi organeller, mitokondri gibi organeller oluşuyor diyor. Yani bir bakteri bir başka bir bakteri hücresini yuttuğu zaman işte bundan işte bitki hücresi oluşuyor diyor ve mitokondri denen enerji santrali oluşuyor diyor. Bütün hücrelerde bulunan mitokondri. Şimdi bakın iddianın saçmalığı şurada. Bir kere bir hücrede mitokondri yoksa onun iddia ettiği gibi diyor ya başka hücre yutmasından oluşuyor diye. O hücre zaten hayatta kalamaz. Öyle bir hücre olamaz mitokondrisi olmayan. Bir hücre diğer hücreyi yuttu diyelim onun gibi. Ki olabilir bu hakikaten. Başka fagositoz denen bir teknikle değil mi? Başka bir hücreyi yutabiliyorlar. Fakat o hücrenin içerisinde lizozom denen çok kompleks organeller var. Bunlar sindirici enzimlere sahipler. Dolayısıyla bir hücreyi diğer bir hücreyi yuttuğu zaman derhal sindirir onu o lizozomdaki enzimlerle değil mi?
Evet,
çok bilinen bir gerçektir, evet. Bilimsel bir gerçek. Dolayısıyla bir hücrenin başka bir hücreyi yutup da onun başka bir şeye dönüşmesi imkansız hemen sindirilir.
Evet.
Bu sefer eğer enzimleri yoksa onların iddia ettiği gibi değil mi? Onu da söyleyebiliyorlar. O zaman da açlıktan ölür o hücre. Hiçbir şey sindiremediği için açlık hayatta kalabilir mi öyle bir hücre?
Mümkün değil.
Kalamaz. Şimdi diyorlar ki mitokondrinin ve bu kloroplast denen organellerin kendi DNA'ları var. Doğru. Kendi DNA'ları var. Hatta o 1970'li yıllarda mitokondrinin hani çift zar yapısı var ya böyle girintili çıkıntılı seyircilerimize de göstermiştik. Bundan dolayı güya bakteriye benzediğini işte onun için herhalde bakteriden gelmiştir gibi böyle hayali senaryolarla ortaya çıkıyorlar. Şimdi
bir nükleer enerji santrali tesadüfen oluşmuş ve bir hücrenin içine girmiş orada faaliyet gösteriyor.
Ya bu kadar saçma.
yani,
evet DNA'sı var doğru. Fakat mitokondrinin içerisinde 600 küsür enzim görev yapıyor. Ve bu enzimlerin çoğu, proteinlerin çoğu ana DNA'da kodlanmış olarak var. Hücrenin ana DNA'sı var çekirdeğin içerisinde. Mitokondrinin de kendi DNA'sı var ama ana DNA'da kodlanmış olarak var bu proteinlerin çoğu.
Evet.
Şimdi bir hücre hiç kendisinde olmayan bir organelin, başka bir hücrenin, proteinlerinin, özelliklerini nasıl kendi bünyesinde barındırabilir? Böyle bir saçmalık olur mu? Yani dur ben hücre yutacağım ileride. O hücreye de şu proteinleri vereceğim ama onları kullanacak. Mitokondriye dönüşecek bu enerji santrali olacak. Ben onları kendi DNA'mla kodlayayım diye bir saçmalık olur mu? Onu ilk andan itibaren vardır Allah'ın yaratmasıyla. Tabii. DNA'nın baştan beri onu kodlamış olarak vardır o hücrenin içerisinde ana DNA. Mitokondrinin DNA'sının şöyle bir yararı var. Hücre bölündüğü zaman eğer mitokondrinin kendi DNA'sı olmasa o mitokondriler süratle bölünemeyecekti. Hücrenin yeni mitokondriler yapması gerekecekti bölünen evet. hücre için. Halbuki bu böyle olmaz. Hücre bölünürken mitokondriler de süratle bölünerek her iki hücreye dağılırlar ve bölünme çok süratli gerçekleşir. Evet. Bu Allah'ın bir yaratma mucizesi. Bu Allah'ın aklını ve sonsuz yaratma sanatını kanıtlar zaten böyle bir şey. Yani neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Yani o kadar akıl dışı ve bilimsel gerçeklere aykırı ki. Ama bunları işte bizim olmadığımız ortamlarda böyle laf kalabalığına getirip dile getirmeye çalışıyorlar. Şimdi Allah izin verirse şimdi gelecek hafta arkadaşlarım sen de dahil olacak inşallah. İnşallah. Çıkarsanız pestre çevireceksiniz yani o yani, ortamda.
Tek yapabildiğim şey demagoji. Ne demek şimdi böyle ağdalı cümlelerle bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar ama baktığınız zaman bir şey anlatmamış oluyor. Bu ne demek? Yani 70 milyonun önüne çıkıyorsunuz. İman eden 70 milyon Türk inşallah. Türk milleti. Onun karşısında bir yalan uydurmaya çalışıyorsunuz. Hayır ben yalan söylemiyorum da peki ne söylüyorsun? Öyle demek istemedim. Şöyle demek istedim. Nasıl demek istedin? Bizim karşımıza bir defa yalan söyleyemezler. Lafı evirip çeviremezler. Laf salatası da yapmalarına asla izin vermeyiz inşallah. Demagoji yaptıklarını böyle suratlarına çok güzel bir şekilde gösteririz. Çok güzel şekilde üzerine vururuz. Halkımız da bunu çok iyi anlar. Eğer cesaretleri varsa çıksınlar inşallah.
Yani o kadar gülünç duruma düşüyorlar ki. Mesela şimdi diyor ki Yiğit Bulut, Deniz Ergi Özsoy'a galiba. Evet. Değil mi? Sordu. Dedi ki, mesela dedi, siz dedi bir uçak var dedi. Uçağın mühendisi vardır dedi. Uçağı yapan birisi vardır dedi. Baktığınız zaman bunu görürsünüz dedi. Siz dedi aynaya baktığınız zaman demişti, bir yaratıcınız olduğunu düşünmüyor musunuz? O da bir şeyler söylemeye çalıştı. Şimdi hatırladığım kadarıyla Yiğit Bulut'u sıkıştırdı. Yani dedi uçağın dedi mühendisi yok mu? Mühendisler yapmaz mı dedi. O da cevap verirken yani yine demagojiye başladı. Evet mühendisi vardır demek yerine uçakta demir vardır dedi.
Çelik
var. Demir toprakta vardır gibi böyle ipe sapa gelmez evet. alakası şeyler söylüyorlar. Yani tabii ki uçağın hakikaten bir mühendisi vardır, yapıcısı vardır. Bunu herkes bilir. Sen de aynaya baktığın zaman değil mi? Benim yaratılmış olduğunu bilir her insan. Bunu çocuklar da bilir. Yani ben çocukken de Allah tarafından yaratıldığını çok kesin olarak biliyordum. Çünkü bunun için bilim adamı olmaya da gerek yok. Biz yokken var edildik, yaratıldık.
Malzemeler istediği kadar olsun. Bunu Fred Hoyle söylüyor. Ünlü Darwinist bilim adamı söylüyor. Hem istatistikçi, matematikçi hem de fizikçi olmasına rağmen şöyle söylüyor. Diyor ki eğer diyor bir hangarda bir 747'nin, Boeing 747'nin parçaları dağınık vaziyette bulunsun. Bir hücrenin tesadüfen oluşma ihtimali işte buraya esecek bir kasırganın bu Boeing 747'yi sıfırdan oluşturmasıyla eşdeğerdir diyor. Yani bu kadar saçmadır diyor. Yani ne demek bu? İmkansız demek. Yani istediği kadar malzemeler olsun doğada. Toprağa baktığımız zaman biz bu orada ya da işte proteinleri verelim, amino asitleri verelim, karıştırsın insanlar, Darwinistler. Laboratuvarda bile oluşturamıyorlar o kadar uğraşmalarına rağmen. Tesadüfen oluşmasını yani hiçbir şekilde mümkün değil zaten böyle bir şey. İsterse milyonlarca yıl geçsin, birbirlerine vasiyet etsinler, onlar karıştırsınlar kazanı. Hiçbir şekilde canlı madde çıkmaz cansız maddelerden.
Tabii tesadüfen hiçbir şey olmaz. Yani
çalışan bir Boeing 747 oraya işte parçalar yerde dağınıkken esecek bir kasırgayla var olmaz, ortaya çıkmaz. Çünkü her aşamasında mühendislik devam ediyor. Kalite kontrol devam ediyor. Hücrenin içine bakıyoruz. Her aşamasında kalite kontrol var. Proteinlerin sentezinde de var. Proteinler özel görevli başka proteinler gelip o proteinlerin ürettikleri proteinleri kontrol ediyorlar. Gerçekten DNA'da yazılı şifreye uygun üretilmiş mi üretilmemiş mi diye. Ne demek bu? Tesadüf mü var burada? Hayır. Ne var? Akıl var. Sonsuz bir akıl var. Örnek alınması gereken bir kalite kontrol sistemi var. Biz de buradan öğreniyoruz. Sistemleri inceledikçe, detaylarına girdikçe Allah'ın sonsuz yaratma sanatına şahit oluyoruz inşallah.
Evet, şimdi o gülünç iddialarına devam edelim. Orada şimdi uçağa işte demir yok toprakta var falan derken oradan da Aslı Tolun var Boğaziçi Üniversitesi genetik bölümünden. O da atladı lafın arasında dedi ki biz dedi annemiz babamız yapıyor dedi. Uçak dedi mühendis varsa dedi biz de annemiz babamız yaptı diye. Yani şimdi bu bir
anneniz babanız mühendis mi
bilim hanımının söyleyeceği bir laf mı bu yani böyle? Anne babamızı kim yaptı yani? Yaratıldığı çok açık. Anne baba sperm hücresini üretebilir mi? Yumurta hücresini üretebilir mi? Değil mi? Ayet Allah tarafından zaten. Yaratılmış canlılık var. İkisi birleşiyor ve Allah ruhundan üfürüyor. Yani bir insan yaratıyor Allah böyle. Ya bu kadar gülünç bir iddia olabilir mi? Yani şimdi bakın o zaman tabii şu çok açık. Bu arkadaşlar bilim adamı değil. Bu arkadaşlar pagan rahibi. Evet. Yani imkansız olduğunu bile bile bu saçmalıkları savunuyorlar. Ve bu saçmalıkları savundukları için de böyle saçma sapan şeyler söylemek durumunda kalıyorlar o saçmalığı savunmak için. her söyledikleriyle gülünç duruma düşüyorlar. Nitekim gençler de internette dalga geçiyor artık. Filmler hazırlamışlar böyle bu ifadeleriyle ilgili. Ve dalga geçiyorlar onunla. Ama bu gülünç duruma düşmemeleri gerekir.
Bakın ayet okuyayım size inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sizleri biz yarattık. Yine de tasdik etmeyecek misiniz? Şimdi rahimlere dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz yoksa yaratıcı biz miyiz? İnşallah ayette çok açık bir şekilde Allah zaten hatırlatıyor. Yani yaratılışı insanın tasdik etmesi gerektiğini, bir genetikçi zaten tasdik etmek durumunda. DNA'nın içinde süregelen reaksiyonlar, kalite kontrol sistemleri, sonsuza yakın bilgi, küçücük bir yerde toplu iğne başından daha küçük bir yerde depolanmış vaziyette. Ve kusursuz bir şekilde yaratılıyor, kusursuz bir şekilde çalışıyor. Hücrenin bütün faaliyetleri bu şekilde. Bir spermi, ne baba ona kuyruğu şöyle olsun, mitokondrinin içinde şuraya yerleştirelim, bu şekilde işte kromozom sayısı 46 olarak değil de 23 olsun, anne de aynı şekilde işte bu da benim yumurtamda işte bütün vücut hücrelerim mitozla bölünürken 46-46 oluşurken, hayır yumurta hücrelerimde 46-23'e mayozla bölünsün diye kimse karar verebiliyor mu buna, yönetebiliyor mu kendi vücudunu? Hayır. Burada Allah'ın sonsuz yaratma, sonsuz aklı ve sanatı var burada. Burada ne aynı şekilde beninin muhtevasını hiçbir şekilde baba karar verebiliyor. İşte bazik olsun da annenin işte kendi salgıları asit olduğu için o ortamı nötralize etsin diye baba mı karar veriyor buna? Ben vücuduma bu şekilde hakim olabiliyor muyum? Yönetebiliyor mu kimse vücudunu? Hiçbir şekilde böyle bir şey mümkün değil. Biz burada Allah'ın nasıl yarattığına şahit oluyoruz. Embriyoloji bugün bu gerçekleri ortaya koyuyor ve Allah'ın sonsuz gücünü ortaya koyuyor inşallah.
İnşallah. Burada programda başka gülünç iddiaları daha oldu işte. Güya mutasyonlarla evrimin gerçekleştiği gibi buna örnekler de kendilerince vermeye çalıştılar. Mesela verdikleri örnekler arasında genetik bilgiyi arttırdığını iddia ettikleri poliploidi diye bir örnek verdiler hatırladığım kadarıyla. Evet. Poliploidi bitkilerde ve bazı hayvanlarda oluşan bir şey. Şöyle ki mesela insanın 46 tane kromozomu var. İnsan diploid'tir. Yani 23 ve 23 bir çift kromozom seti vardır. Çift. Bazı bitkilerde mesela bu tütün, çilek, muz gibi bitkilerde birden fazla, ikiden fazla kromozom seti oluyor. Birbirini tıpatıp aynısı olan. 3 set olabiliyor, 4 set olabiliyor, 5 set kadar olabiliyor böyle. Bu şekilde canlılarda olabiliyor hakikaten. Ama bu canlıların hepsi mükemmel canlılar. Ve bunlarda hiçbir şekilde onların iddia ettiği gibi mutasyonla meydana gelmiş yepyeni bir genetik bilgi yok. 3 set kromozom seti var. Allah o şekilde yaratmış. Birbirinin tıpatıp aynısı olan kromozom setleri ve ondan yeni bir canlı meydana geliyor. Mesela çilek oluşuyor. Mesela Arjantin'de kemirici bir fare bulundu. Bazen balıklarda görülebiliyor. Somon balığında hatta bu şekildeymiş. Gibi canlılarda oluyor. Bunun evrimle ve mutasyonla hiçbir ilgisi yok. Mutasyon sonucu kazara, kör tesadüfler sonucu oluşan bir durum da değil zaten bu. Ve bunda yeni genetik bir bilgi de yok.
Evet, bunun üzerinde çok durmak lazım. Yani mutasyon deyince insanlar da zannediyor ki herhalde bilimsel bir şey tarif kullanıyor. Herhalde bilimsel bir açıklama getirecek zannediyor. Hayır. Burada bir demagoji yapmaya başlıyorlar mutasyon kelimesini kullandıktan sonra. Bir demagoji, yani çok açık söyleyeyim, yalan söylüyorlar. Çünkü mutasyon ne demek? Var olan bir genetik bilginin bozulması demek. Bizim ihtiyacımız ne? Daha doğrusu evrimcilerin iddiasının ihtiyacı ne? Yeni bir bilginin oluşması. Yepyeni bir bilginin oluştuğunu gösterecek herhangi bir doğada böyle bir mekanizma var mı diye araştıralım. Yok böyle bir mekanizma. Böyle bir mekanizma var mı? Yok. Ne var? Mutasyon var. Mutasyon buna delil teşkil eder mi? Hayır. Mutasyonu kullanamazsınız siz. Evrimcilere tekrar tekrar söylüyoruz buradan. Asla sizin aradığınız mekanizma mutasyon değil. Yapılmış olan deneyler var. Mutasyon yeni bir genetik bilgi oluşturuyor mu diye. Hayır. Ne yapıyor? Var olan genetik bilgiyi bozuyor. %99 oranında zarar verici. Kansere sebep oluyor. Ultraviyole ışınlarına niye maruz kalmayın diyoruz? Niye güneşte kavrulmayın diyoruz insanlara? Çünkü cilt kanseri olacağı için. Niye gebelere işte radyasyon almayın diyoruz? Röntgen çekilen katlara inmeyin diyoruz? Radyasyonla işte kanser olacakları için, radyasyona maruz kalmasınlar diye. Çernobil'de niye insanlar kanser riski arttı? Kanser olma oranı arttı. İşte bu yüzden. Erimciler dediler mi? İşte orada radyasyon var. Biz gidelim orada gelişeceğiz, ilerleyeceğiz. Hücrelerimiz yeni bilgilere işte kanatlar takılacağız. uçacağız vesaire diye böyle bir iddiada bulundular mı? Hayır. Onlar da biliyorlar yalan söylediklerini. Onlar da biliyorlar mutasyonun zararlı olduğunu. %1 oranında ise zararsız. Yani bir etkisi yok. Ama bir canlıyı ilerletici bir özellik değil mutasyon. Yani yeni bir genetik bilgi eklemiyor DNA'ya. Kromozomlara yeni bir bilgi eklemiyor. Bu çok açık bir şey. Ya hala bunda böyle ısrar etmelerinin tek sebebi var. O da kullanabilecekleri başka bir argümanın olmaması. Çünkü DNA'ya değişiklik yapan doğada başka herhangi bir mekanizma yok da o yüzden mutasyonu kullanmaya devam edebiliyorlar. Bunu neye sebep oluyor? Daha çok rezil olmalarına sebep oluyor tabii ki inşallah.
Şimdi örnek verelim. Bakın 60 yıl meyve sinekleri ve bakterilerde deney yaptılar. Bakın mutasyonlar nasıl evrime delil olmuyor? Mutasyon uğramış meyve sineği, bakın anteninin olması gereken yerde, bakın bu bir anten, diğer antenin olması gereken yerde kafasından bir bacak çıkıyor. İşte bu verdikleri radyasyondan dolayı oluşan DNA'sındaki bozulmadan kaynaklanan bir mutasyondan kaynaklanıyor. Bakın görüyorsunuz. Normal sakat hale gelmiş meyve sineği. Kafasından bir bacak çıkıyor çünkü. Mutasyonlar hiçbir şekilde DNA'da yeni bir genetik bilgi oluşturmazlar. Mutlaka var olan bilgiyi bozarlar. Sadece var olan bilginin düzensizce karışmasına ve bozulmasına sebep olurlar. Nitekim bu yüzden dolayı bu sinek sakat hale geliyor. Ayrıca aynı yaptıkları 60 yıldan fazla yaptıkları deneylerde bu sinekler uçamadı, kısır hale geldi, üreyemediler ve öldüler. Hiçbir şekilde bir tane bile faydalı mutasyon örneği gösterilemedi. Hiçbir şekilde genetik bilgiyi arttırıcı bir mutasyon gösterilemedi. Olmaz zaten, mantıken de olmaz ve bunu da itiraf ediyorlar. Bakın şimdi birkaç tane de itiraf okuyalım size. Evrimcilerin kendisi de biliyor bunu. Diyor ki Davis and Canyon of Pandas and People adlı kitapta, bakın Darwinistler söylüyor bunu. Mutasyonların yeni yapılar oluşturduğuna dair hiçbir delil yoktur. Yalnızca var olanı bozarlar. Pierre Paul Grasse var. Bu Fransız Eski Bilimler Akademisi eski başkanı ve çok önde gelen bir Darwinist. Bakın diyor ki mutasyonların hayvanların ve bitkilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladığına inanmak gerçekten çok zordur. Ama Darwinizm bundan fazlasını da ister. Tek bir bitki, tek bir hayvan binlerce ve binlerce tam olması gerektiği şekilde faydalı tesadüflere maruz kalmalıdır Darwinizme göre. Yani mucizeler sıradan bir kural haline gelmeli, inanılmaz derecede düşük olasılıklara sahip olaylar kolaylıkla gerçekleşmelidir. Bakın devam ediyor Pierre Paul Grasse, diyor ki hayal kurmayı yasaklayan bir kanun yoktur. Ama bilim bu işin içine dahil edilmemelidir.
Evet.
Dalga geçiyor yani ki kendisi Darwinist olmasına rağmen.
Evet.
Bakın devam ediyor. Ernst Mayr var. Ernst Mayr neodarwinizmin kurucularından. Yani doğa seleksiyonu ortaya atmıştı. Güya doğanın seçici olduğunu saçmalığını Darwin. Bunu baktılar, genetik bilimi var. Bu genetik de olabiliyor. Genetik bilgide değişiklik meydana gelmiş olması lazım. Mutasyonu eklediler. Ve bu ekibin içinde Ernst Mayr var değil mi? Ernst evet, Mayr mutasyonu evet. Mekanizma. Bakın evet. Mutasyon için ne diyor Ernst Mayr? Nasıl itiraf ediyor? Duyu organları, omurgalılarının gözleri veya kuşun tüyleri gibi hassas dengeleri olan sistemlerin, Ernst Mayr söylüyor bunu, rastgele mutasyonlarla geliştirilebileceğini düşünmek birinin saf dilliğine dair çok önemli bir belirtidir. Aynı durum ekolojik zincir ilişkilerde daha da doğrudur. Bakın diyor ki birinin saf dilliğine, kardeşim sen bunu ortaya attın 1941 yılında toplantıda, evet. O da vardı, Ernst Mayr da vardı. Yani hiçbir evrimci evrimin olduğuna falan inanmaz. Ve mutasyonla, tesadüfi değişiklikle, yani bir yazıda siz rastgele böyle harf değişikleri yapsanız ne olur o? O yazı bozulur. Kelimeler anlamsız olmaya başlar, cümleler anlamsız olur, kitap anlamsız olur en sonunda. Ya bunların iddiası şöyle, evet rastgele değişiklikler olursa harfleri de alıp atarsanız siz yeni bölümler eklenir o kitaba. Çok da olursa o kitap başka bir kitap haline gelir. İçeriği değişir. İşte bir bilimsel bir kitap, tarih kitabı haline gelir mesela gibi. İpe sapa gelmez zırvalar yani böyle. Evet.
Yani burada evrimcilerin başvurdukları tek bir yöntem var. O da hileli bir düzen. Yani hile yapıyorlar. Bir defa demagoji var, yalan var, sahtekarlık var. Yani sahtekarlığın bini bir para. Normal bakıyorsunuz sıkıştıkları noktada fosil bile şey yapmışlar, yontmuşlar. Alt çeneyi üst çeneye uyusun diye bir insanın kafatasının üstünde, üst kısmı, kafatasının üst kısmını bir orangutan çenesine monte edebiliyor bu zihniyet. Neden? İnsanları kandırmak için. Neye kandırmaya böyle bir şeye ihtiyaç duyar insan? Allah'ın varlığının delillerini örtbas etmeye yönelik bir çaba var karşımızda. Şeytanın hileli bir düzeni var karşımızda bir defa. Şimdi normal ticarette insanlar birbirlerini kandırabiliyorlar. Amaç ne bakıyorsunuz? İşte birisi daha çok para kazanmak istiyor o yüzden. tasvip ediyormuş. Hayır. Böyle bir şey zaten doğru olmaz hiçbir şekilde. Bunlara bakıyorsunuz daha farklı değil. Daha ötesine kaymışlar. İnsanları, yani ideolojik bir savaş var burada. Yani dine karşı yürütülen bir çaba var. Bir dinsizlik çabası. Ve bu hiç de öyle masum bir çaba değil. Bilim buna alet ediliyor. Hileler yapılıyor. Sahtekarlıklar yapılıyor. Mesela soyu tükenmiş bir canlının kemiklerini bulduklarında diyorlar ki bu işte bizim atamızdı diyorlar. Nereden biliyorsun? İşte bak biz burada çizimlerini yaptık. Bu buna benziyordu. Bu da buna benziyor. Bu da buna benziyor. Bak şimdi en sonunda da sana benziyor. Diye böyle komik bir masalımsı bir anlatım. Bilimsel bir temeli var mı? Hayır. Niye? Çünkü genellikle buldukları o soyu tükenmiş mesela maymun fosili genellikle eksik kemik parçalarından oluşuyor mu? Oluşuyor. Bundan yola çıkarak bir benzetme yapılabilir mi? Hayır. Çünkü bir defa kemik dokularının üzerindeki yumuşak dokular hiçbir şekilde karar verilemez. Çünkü yumuşak dokular dudak gibi, göz gibi, tüy gibi, deri rengi gibi, burun gibi, kulak gibi bu tip şeylerin hiçbiri kemiklerin üzerinde zaten iz bırakmazlar. Siz bunlardan yola çıkarak hiçbir şekilde böyle işte bu bizim atamızdı bakın bize ne kadar benziyor işte insansı bakan gözler yerleştiriyorlar mesela. Rekonstrüksiyon denen böyle bir hileli bir teknikleri var sık uyguladıkları. Kendi medya organlarında bu rahatlıkla tabii ki yayınlayabiliyorlar. İnsanların bilinçaltlarını etiketmek amacıyla. Ne var burada yine? Hileli düzen var. Bakın bir ayet-i kerimede Allah bize bu hileli düzenden şu şekilde haber veriyor inşallah. Şeytandan Allah'a sanırım. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler ise tağut yolunda savaşırlar. Öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphesiz şeytanın hileli düzeni pek zayıftır. Gerçekten de bakıyoruz pek zayıf. Niye? Çünkü fosiller hiçbir şekilde değişmediklerini, türlerin hep sabit kaldıklarını ortaya koyuyorlar. Netlikle ve büyük bir açıklıkla bunu ortaya koyuyorlar. Ara geçiş formları asla yok. Türleri birbirine bağlayan geçişler hiç yok. Darwin de bunu söylüyor. Ondan sonra gelen insanlar da bunu hep söylemişler, paleontologlar. Bu konunun erbabı kişiler. Bugünkü evrimcilere bakıyoruz. İşte daha bulunmadı dur bulunur. Ender Halbacıoğlu var mesela çıktı. Diyor ki işte daha dur bulunacak bence işte bulacaktır. Ben buna inanıyorum. Ne demek inanmak? Biz burada bir şeyden bahsetmiyoruz yani. Bir ileriye yönelik bir iyi niyetinden bahsetmiyoruz. Biz burada gerçeklerden bahsederiz. Yani 150 yıldır bulunamamış. Bunun öncesi de var yine aynı şekilde. Darwin zamanında da bulunamamıştı. Darwin de bunu zaten itiraf ediyor. Neden diyor türleri birbirlerine bağlayan ara geçiş türleri yok. Bunların bol miktarda olması gerekiyordu. Az ve karmaşa olması gerekirken bugün bakıyoruz diyor. Kendi zamanını söylüyor. Türler hep sabit diyor. Hiçbir şekilde değişmemiş. Hep sabit oldukları gibi kalıyorlar diyor. Ortaya çıktıklarından soyları tükeninceye kadar. Bugünkü paleontoloji ne bilgi veriyor bize? Aynısını veriyor. Bir değişiklik olmamış paleontoloji biliminde. Darwin zamanında da işçiler toprağa kazıyordu. Çıkarıyorlardı fosilleri. Bugün 350 milyona yakın fosil var. Bize yaratılışı kanıtlayan. Evrim mevrim yok böyle bir şey. Böyle bir hayal yok. Böyle bir fantezi yok. Uyanın artık bu rüyadan. Evrimcilere çağrımız bu. Ama istediğimiz kadar böyle bu şekilde çağrıda bulunalım. Tabii burada saflıklarından dolayı böyle bir iddiayı kabul ediyor değiller. Bakın şeytanın hileli bir düzeni var. Bu düzene alet olmuşlar, maskara olmuşlar. Biz halkımızı bu yaptıkları sahtekarlıklardan, bu hilelerden dolayı halkımızı uyarmakta görevliyiz. Halkımızı uyarıyoruz. Üstümüze düşen görev bu olduğu için. İdeolojik bir savaş var ortada. Dine karşı yürütülen dinsizlik mücadelesi var. Bu konuda halkımızı uyarmakla yükümlüyüz. Görevimizi yerine getiriyoruz inşallah.
Evet şimdi bu mutasyon konusunu biraz daha üstüne gidelim. Tam bir rezalet çünkü. Bu dünyanın en önde gelen evrimcisi azılda bir ateist olan Richard Dawkins bakın. Darwinizmi savunuyor. Fakat kendisine soruluyor. Yani bu savunduğun Darwinizmle ilgili bir delil var mı diye sorulacak şimdi bu gördüğünüz gibi. Orada bakalım ne cevap verecek bakın. Pardon. Genetik mutasyon veya genetik bilgiyi artıran bir mekanizma, bir proses örneği verebilir misiniz diyor. Yani mutasyonların faydalı mutasyon örneği.
Havaya bakıyor.
Bakın sağa bakıyor, sola bakıyor. Ve yayını durduruyor. Yani bu şu demektir. Mutasyonların Ve evrimin olmadığını, faydalı mutasyonun olmadığını bilen biri evrimin olmadığını bilir. O da evrimin olmadığını biliyor. Buna rağmen savunuyor. Bunu sırf ateizmi ayakta tutmak adına yapıyor. Nitekim bu konu programda dile getirildi Habertürk'te. Deniz Ergü Ersoy çok gülünç bir şey söyledi. Dedi ki niye cevap veremiyor dedi. O da sizin meslektaşınız dedi Yiğit Bulut. O da söyleyelim efendim zor öyle zor soru sormasınlar dedi önce. Ondan sonra da söyleyelim söylesin dedi. Böyle ipe sapa gelmez bir örnek ileri sürdü. Şimdi bir kere bakın mutasyonlar konusu son derece önemli. Çünkü evrimciler burada sıklıkla laf kalabalığı yapıyorlar. Mesela oradaki evrimcilerden bir tanesi yine Boğaziçi Üniversitesi'nden bir tanesi Darwinist. Dedi ki ben dedi bakterilere dedi ultraviyole veriyorum dedi. Bu dedi onlar dedi hayatlarından memnun kalıyorlar dedi faydalı oluyor gibi bir iddiada bulundu. Şimdi bakterilerle yapılan deneyler var. Bakteriler mesela örnek vereyim antibiyotik ortamında antibiyotiğe direnç olayı var. Evet. Ondan sonra stres ortamlarına sokuluyor bazı bakteriler Escherichia coli gibi yüksek ısılarda ve düşük ısılarda mutasyon meydana geliyor. Ve ortamda bir süre yaşayabiliyorlar. Naylon atıklarının içinde bulunduğu ortamlarda bakteriler naylonu hakikaten tüketebilecek bir özellikleri oluyor. 9 gün kadar kaldıktan sonra. Fakat bakın bunların hiçbirinde daha önce başka örnekler de var. Hiçbirisinde ekstradan yani sonradan kazanılmış yeni genetik bir bilgi yok. Mutlaka sahip olan genetik bir bilginin bozulup ona rağmen başka bir özellik kazanılması olayına dayanıyor. Mesela örnek biraz daha açalım ne demek istediğimizi. Antibiyotiğe direnç olayı. Antibiyotiğe direnç hakikaten kliniklerde yani doktorlar herkes halk da bilir hatta bunu. Antibiyotik verdiğiniz zaman siz bir müddet sonra antibiyotiğe dirençli bakteriler ortaya çıkar ve üremeye başlar. Ama bunlar sonradan ortaya çıkan bakteri değildir. Bunlar zaten baştan beri bu özelliğe sahiptirler. Antibiyotik verildiğinde normal olan bakteriler ölür. Antibiyotiğe dirençli olanlar dolayısıyla üremeye başlarlar antibiyotiğe dirençli olduğu için ve bir müddet sonra onlar hakim duruma geçerler. Fakat burada evrim falan yok. Çünkü sonradan kazanılmış yepyeni bir gen, yepyeni bir genetik bilgi yok burada. Birkaç tane faktör var burada. Bir tanesini örnek vereyim. Bakterinin sahip olduğu bir enzim var. Beta-laktamaz deniyor bu enzime. Bu enzimle penisilin ve türevi olan antibiyotikleri parçalayabiliyor bakteri. Fakat bu bakteride bu özellik en başından beri var. Nitekim kutupta bulunan insan ölülerinde cesetler bulunuyor orada. Buzun altında kaldıkları için bozulmuyorlar.
Penisilin keşfinden çok evet, 100 sene önce mesela.
1928 yılında keşfediyor penisilin. Evet. Bundan çok daha önce. Bunlar da bakıyorlar bu bakterilerden var. Bu beta-laktamazı üreten. Dolayısıyla bunun sonradan kazanmış bir özellik yok. Sonradan kazanmış bir genetik bilgi yok. Bakteri en baştan beri sahip. Evrim falan yok burada.
Gerçeği bu. Evet. Yani söyledikleri iddia yalanmış.
Evet. İkinci mekanizma hakikaten mutasyon meydana geliyor. Bu bakterilerin protein fabrikalarında olabiliyor. Transport proteinlerinde olabiliyor. Başka enzimlerde olabiliyor. Hocam hoş geldiniz. Estağfurullah hocam. Darwinizm anlatıyorduk hocam. Bu Habertürk'teki iddialara cevap geliyorduk genel olarak inşallah.
Tamam. Hileleri anlatıyorduk inşallah.
Kaç dakika var? 9. Anlatırken devam edin. Biraz sonra ben geleceğim.
İnşallah hocam. İnşallah. İkinci mekanizma mutasyonla oluyor hakikaten. Bakteriler geçirdikleri mutasyon sonucunda protein fabrikalarında, enzimlerinde, bazen transport proteinlerinde bir hata meydana geliyor. Ve sakat hale geliyor. Bu sakatlık sonucu o antibiyotik ya o hücrenin içine giremiyor ya da girdikten sonra protein fabrikasına yapışamıyor. Protein fabrikası sakat olduğu için ama bu bakterilerin hepsi sakat durumda. Çünkü genetik bilgi kaybına uğramışlar bunlar. Mesela protein fabrikası sakatlanan bir bakteri ona antibiyotik bağlanamayıp onu öldüremiyor ama antibiyotiğin olmadığı bir ortamda protein sentezini yapamadığı için, yeterli yapamadığı için sakat olduğu için kısa süre sonra hayatını kaybediyor ve diğer bakterilerle rekabet edemiyor sağlıklı bakterilerle. Evet. Bakın burada genetik bilgide bir artış değil, kayıp var. Yani bunda da evrim falan yok. Diğer bütün örneklerde bu şekilde. Stres ortamlarında ya da naylon örneğinde olduğu gibi. Mesela naylon, burada bana çünkü sorular geliyor da bunu detaylı olarak onun için cevaplıyorum. İzleyicilerimizden bazı internette rastlıyorlar. Böyle böyle iddiaları var. Nedir bu diye böyle. Mesela naylon fabrikalarında, naylon üreten fabrikalardaki atık sularında naylon oligomerlerini yani kısa zincirli naylon atıklarını parçalayan bakteriler bulunmuş. Bunlara işte Pseudomonas, Flavobacterium gibi isimleri var bunların, Latince isimleri var. Fakat bakılıyor ki sonradan araştırıyor. Önce bunu işte dediler, burada bir mutasyon oluyor. Hatta çerçeve kayması mutasyonu dediler. Yani bir DNA'nın arasında bir harf girip harf çıktığı zaman bütün sağ taraftaki dizilim değişir. Bu çok kapsamlı bir mutasyondur ve mutlaka tahrip meydana getirir. Hiçbir şekilde faydalı olmaz. Hatta evrimciler o kadar ileri gittiler ki böyle sevinç çığlıkları attılar. Bu bakteriler bulunduktan sonra bakın dediler. Bu laboratuvar ortamında da yaptılar bunu. Bu bakteriler sonradan bu özelliği kazanıyor. 9 gün sonra ortaya çıktı bu özellik. Dolayısıyla bir çerçeve kaymalısı mutasyonu oldu. Yepyeni bir enzim üretti diye. Fakat sonraki araştırmalar gösterdi ki bakterinin sahip olduğu zaten 3 tane enzim var. E1, E2 ve E3 deniyor bunları kısaca anlatıyorum. E2 enzimi aynı zamanda bu kısa zincirli naylon atıklarını da parçalayabilecek bir duruma geliyor ama mutasyonla geliyor sakatlandığı için. Diğer özelliğini kaybediyor. Normal sağlıklı hücrede olduğu gibi özelliği var onun bir tane parçalayıcı metabolize edici etkisi. Onu kaybettiği için bu zincirleri parçalayamıyor. Bakın bu da sakat hale geliyor. Yani verdikleri bütün örneklerde şuna bakmak lazım. Ki arkadaşlarımız da onu sorsunlar. Yepyeni genetik bilgi oluşacak bir mekanizma var mı? Yok. Mutasyonlar mutlaka zararlı olur. Genetik bilgi kaybı meydana getirir. Hiçbir şey. Bakın zaten Richard Dawkins bilmiyor mu bu örnekleri? Naylon yapan bakterileri ya da diğer örnekleri. Bir tane veremiyor. Niye veremiyor? O da biliyor ki bunda genetik bilgide bir kazanım yok, artış yok. Zaten soruyor evet.
Orak hücre anemisi iddiası da o şekilde. Onu örneğini verebiliyor mu? Hayır veremiyor. Çünkü yeni bir bilgi ekleniyor biliyor mu? Hayır. Canlıları Darwinist iddianın temelinde ilkel bir canlı ne oldu? Zaman içinde, milyonlarca yıl içinde küçük küçük değişimlerle ilerledi. Daha kompleks hale geldi iddiası var. Ve bu nasıl oldu? İşte genetik bilginin eklenmesi lazım ki böyle bir şey olabilsin. Yeni genetik bilginin eklenmesi gerekiyor ki böyle bir şey olabilsin. Darwinciler neyi kullanıyor, Darwinistler? Mutasyonu kullanıyorlar. Mutasyon zaten böyle bir şey yapmaz. Zaten bitmiş konu.
Ay hücrede öyle bir mekanizma yok. Özetle tabii izleyicilerimiz şunu bilsinler bir kere. Bakın tek bir protein bile tesadüfen olamıyor. Mutlaka başka proteinler ve canlı evet. hücresi gerekiyor. Bu Darwinizmi kökünden bitiriyor zaten. Çünkü bir protein bile tesadüfen oluşamazsa trilyonlarca proteinlerin meydana getirdiği milyonlarca tür canlı hiç oluşamaz. Darwinizm burada çöküyor. İkincisi 350 milyon tane fosil var. Hepsi yaratılışı kanıtlıyor. Evet. Fosiller yani türler birdenbire eksiksiz ve mükemmel şekilleriyle ortaya çıkıyorlar. Hiçbir şekilde ara geçiş formu yok. Yani ara geçiş formu derken patolojik asimetrik mutasyonla oluşmuş patolojik asimetrik canlılardan hiç eser yok. Türler arası boşluklar var. Hepsi birer ayrı ayrı ortaya çıkıyorlar. Hele Kambriyen döneminde 50 tanesi birdenbire ortaya çıkıyor. Ondan önce 3 tanesi var. Değil mi? 50 tanesi birdenbire ortaya çıkıyor. Ondan önceki olan 3 taneden de farklı olarak. Yapıları çok farklı ve mükemmel şekilde ortaya çıkıyorlar. Bu da yaratılışı kanıtlar. Aynı zamanda hiçbir faydalı mutasyon örneği yok. Bakın hep birlikte gördük. Dünyanın en evrimcisi de veremiyor. Hiçbir şekilde yeni genetik bilgi eklenmez DNA'ya. Böyle bir mekanizma yok hücrenin içerisinde. Var olan DNA kopyalanır. Bu da DNA'da kodlu bulunan onlarca protein. 60'tan fazla enzim gerekiyor bunun için. DNA'nın kopyalanması sırasında onlarca enzim gerekiyor ve hücre canlı hücresi gerekiyor. Ve zaten var olan genetik bilgi kopyalanır. Kesinlikle yeni genetik bilgi oluşmaz. Yani hiçbir şekilde yepyeni bir gen, yepyeni bir protein, yepyeni bir enzim oluşmaz. Onun için değişik insan ırkları mesela bu çeşitlenmeye örnektir. Var olan genlerin değişik kombinasyonu hiçbir şekilde insan ırkları arasında başka ırkta, bir ırkta var olup da başka ırkta var olmayan yepyeni bir protein, yepyeni bir enzim yoktur. Mesela insülin bütün ırklarda vardır. Deri rengini meydana getiren proteinler bütün ırklarda vardır aynı şekilde. Tiroid hormonu bütün ırklarda vardır. Yani farklı böyle tamamen orijinal bir ırka has yepyeni bir protein, yepyeni bir enzim, yepyeni bir organ yoktur. Dolayısıyla evrim mevrim yoktur.
Tabii.
Evet.
Evrimciler ne diyorlar? Diyorlar ki işte o bakteri direncinde onların hayallerindeki masallarındaki senaryo şu şekilde. Diyorlar ki 100 tane bakteri var. Bu antibiyotiği verdik diyorlar. Bakın işte 50 tanesi öldü. 50 tanesi ne oldu? Öbür 50 tanesi de bu bakteriye yönelik olarak özel bir enzim geliştirdiler diyorlar. Nasıl geliştirmiş olabilir? Bunun aklı var mı? Onun yani bir laboratuvar mı var mı? Alacak, inceleyecek ve ona uygun bir enzim mi yetiştirecek? Evet böyle oldu diyorlar. Ya kardeşim böyle bir mekanizma yok zaten bu hücrenin içinde. Yani böyle bir teknoloji yok. Böyle bir teknolojiye sahip değil hücre. Yani gelecek olan bakteriye karşı özel bir enzim, antibiyotiğe karşı özel bir parçalayıcı enzim üreteyim de ben bunu geliştireyim diyebilecek. Zaten bir vakti yok böyle bir şeyin. Verdiğin zaman zaten hassassa ölür. Bu kadar basit. Ama ne oluyor? Varyasyon denen bir şey var. Çeşitlenme, bol bol çeşitleri var bakterilerinde. Suçları var, farklı suçları var. Eğer antibiyotiğe hassas olanlar varsa onlar tabii ki ölüyor. Hassas olmayan, dirençli olanlar varsa yani o antibiyotiği parçalamaya yönelik enzimleri zaten varsa onların içinde o zaman tabii ki antibiyotik onu imha edemiyor. O bakterileri imha edemiyor. O suçlar tabii ki kalıyorlar. Kalmaları ne demek? Ortama hakim olmaları demek. Diğerlerinin öldüğü ortamda onlar çoğalma fırsatı buluyorlar. Daha önce ikisi de var mıydı? Vardı. Öbürü daha sonra mı ortaya çıktı? Hayır. Daha sonra ortaya çıkmadı. Zaten vardı o. İşte bakın burada da böyle bir hileye başvuruyorlar. Diyorlar ki direnç gelişti diyorlar. Hayır, gelişmez. Zaten vardır ve bu hep böyle de devam edecek. Başlığı da verdiğin örnekte olduğu gibi kutuptaki penisilinin keşfinden 100 yıl önce ölmüş olan insanlar var. Onların vücutlarında penisiline dirençli bakteriler bulunuyor. İşte bu yüzden bulunuyor. Bakterilerin de kendine ait pek çok çeşidi var. Dirençli olanlar var, olmayanlar var. Aradaki fark bu.
Evet, bir mutasyonla ilgili bir itiraf daha okuyalım, sonra ara vereceğiz. Bakın, yine evrimci Søren Lautrup diyor ki, Darwinizm isimli kitabında, doğal seleksiyonla beraber bile olsa mutasyonların 6 milyon yaşayan kompleks türün oluşumunda temel neden olduğunu iddia etmek, mantıkla alay etmek, delillerin ağırlığını reddetmek ve matematiksel ihtimal hesaplarını yok saymak demektir. Mikromutasyonlar gerçekleşir ama bunların tek başına evrimsel değişime sebep olabileceği teorisi, iddiası ya hatalıdır ya da hatalı olduğu ispat edilemez. Çünkü metafizik bir teoridir. Sanırım bilimin bütün bir dalının yanlış bir teoriye bağlanması durumunda bunun çok olumsuz bir şey olacağına kimse karşı çıkmayacaktır. Fakat biyolojide olan budur. Bir gün Darwinist mitin bilim tarihindeki en büyük aldatmacı olarak sayılacağına inanıyorum. Bu olduğunda birçok kişi şu soruyu soracak, bu nasıl oldu? Bakın tekrar okuyorum, diyor ki bir gün Darwinist mitin yani bu hikaye, tarihi hikayenin bilim tarihindeki en büyük aldatmacı hayali hikayenin en büyük aldatmacı olarak sayılacağına inanıyorum. Bu olduğunda birçok kişi şu soruyu soracak, bu nasıl oldu? Bunu da bir evrimci söylüyor. Şimdi kısa bir aramız var, kısa bir aradan sonra hocamızla birlikte olacağız inşallah.